Ayrım 25.
Sayfa 221. Kısacası Selim Işık'ın Türk kültüründe belirlenen erkek kimliği ile ilgisi yoktur. Daha çok bir budaladır o. Cinsel kimliği belirlenmemiş ya da önemsiz bir budala. Depresyonunun son aşamalarında kendini İsa ile özdeşleştirdiği noktada bu cinsel kimliksizliği ve budalalığı kesinleşir. Budalalıktan şizofreniye, yani Selim Işık'ın depresyonundan Turgut Özben'in psikozuna uzanan yolun edebiyattaki iz düşümü ise modernizmden postmodernizme olan geçiştir. Dilin temsil ve anlamlandırma olanaklarına inançtan, bu inancın kaybolmasına olan geçiş. İsevi budala, toplum dışılığına ve marjinalliğine karşın bir mesajı olan budaladır. Tüm söyledikleri ve söyleyemedikleriyle, yaşamının oluşturduğu örnekle aşkınlığı temsil eder. Aşkınlıksa demir çağın, yani modernitenin, yitirmiş olduğu iyilik, dürüstlük, sadakat, sevgi ve diğergamlık gibi değerlerin bir altın çağda bulunabileceğine ilişkin inançtan kaynaklanır. Don Kişot da böyle bir budaladır. Eskimiş ve geçerliliğini yitirmiş bir dilde, şövalyelik söyleminde, bir yandan gerçeğe, bir yandan Tanrı'yı simgeleyen Dulcinea del Toboso'ya sarsılmaz bağlılığıyla aşkınlık arayışındadır. Bu arayışta uyumsuzluk ve başkaldırı olmakla birlikte dili yatsımak yer almaz. Olsa olsa bu arayış aşkınlığın dilini bulamamış olmanın acısını yansıtır. Selim Işık bu acıyla ölür. Onun bıraktığı noktadan arayışı sürdüren Turgut Özben'le Selim'in arayışının boşunalığını anladığı noktada delirir. Eline geçirdiği eksik metinleri anlamlı bir biçimde tamamlayacak dili hiçbir zaman bulamayacaktır. Her türlü dil oyununu dener. Hacivat gibi, meddah gibi, budala gibi dille oynar, dil soytarılığını sonuna kadar götürür. Selim Işık'ın cinsiyetsizleştirerek yıktığı erkek egemen dili, o bir kez daha abesleştirerek yıkar. Olrik, Selim'den farklı olarak bu dili soğukkanlılıkla, yabancı bir uzaklıkla dinleyen ötekidir. Modernitenin aşkınlığına gereksinim duymadan dinleyebilen, okuyabilendir o. Tutunamayanlarda tamamlanamayacağını bildiğimiz eksik metinler, ne aşkınlığın, ne erkek egemen bir entelektüelizmin, ne şövenizmin, ne herhangi başka bir inanç sisteminin diline paye verir. Delilikle özdeşleşmiş sanatsal bir dil, bütün bu sistemleri yıkar. Edebiyatta iki tema vardır ki, yazılmış ve yazılacak tüm anlatıların tükenmez kaynağını oluşturur. Gerçeklik, yanılsama ikilisiyle, akıllılık, delilik ikilisi. Don Quixote, bir ayağı bu ikilide, diğer ayağı da öbür ikilide duran bir metin olduğu için, kendinden sonra yazılan tüm romanlara esin kaynağı olmuştur. Tutunamayanlarda Atay ikinciye, akıllılık, delilik izleyine ağırlık verir. Delilik oyuna, arzu metinsel kahramanlarla özdeşleşmeye, ama özdeşleşilen hiçbir kimlikte de tutunamamaya, tutunamamak oyuna, oyun her türlü duygusallığa çılgın bir kahkaha savurmaya, kahkahalar dilin yetkisini bozmaya ve anlamı boğmaya, bu süreçten de sanki her şey olması gerektiği gibi oluyormuşçasına, olayları soğukkanlılıkla izleyen bir Olrik çıkarmaya uzanan bir yaratıda, deliliğin özgürleştirici işlevi yatsınamayacak kadar açıktır. Dolayısıyla tutunamayanların varsaydığı okur, deliliği paylaşabilecek okurdur. Tutunamayanlar, Mora'nın da ayrıntılı bir biçimde göstermiş olduğu gibi, birbirini çerçeveleyen birçok metinden oluşur. Dipnot: Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış, cilt 2, sayfa 201 ve devamı. Çerçeve öykülerin modernizmde işlevi aşağı yukarı belirlenmiştir. Organik bütünlük ve iç tutarlılığın önemli bir estetik değer olduğu modernizmde çerçeveler, çoğu kez bu bütünlüğün belirteci olarak bulundurulur. Oysa tutunamayanların çerçeveleri öyküleri kapatmak, bitirmek, bütünleştirmek üzere değil, açmak, uzatmak, çoğaltmak ve parçalamak üzere kullanılmıştır. Gene Don Quixote'ye dönersek, Cervantes'in yapıtının çerçevesi de sürekli değişen anlatıcıların yalanlamaları ve özellikle durmadan çerçeve öyküyü kıran başka öykülerin müdahaleleriyle parçalanır. Sonunda Don Quixote'un aklının başına gelmesiyle tamamlanırmış gibi olursa da, son sözün Badinjani'nin kalemine bırakılmasıyla bu çerçeveler kapanmamak üzere tekrar açılır. Tutunamayanlarda da Turgut Özbe'nin okuyup yazarak sürdüreceği Olrik diyaloğu, Atay'ın okura açtığı pencerenin çerçevesini hep değiştireceğinin, bir anlamda yazının çerçevesinin hiçbir zaman kapanmayacağının, dolayısıyla yazar-okur diyaloğunun da hiçbir zaman bitmeyeceğinin bir göstergesidir. Çerçeveleri hep açık tutmak, anlatıyı metin ilişkilerine yaslamaktan geçer. Metin ilişkileri tutunamayanlarda hem kişileştirmeyle hem de kişi ilişkileriyle at başı gider. Kurgu tümüyle metinlerin aranması, bulunması, okunması, eklemeler yapılması eylemleri üzerinde durur. Tutunamayanların kişilerinin okumak ve yazmaktan başka uğraşları yok gibidir. Turgut'la Selim'in gençlik arkadaşlıklarının coşkusu bir gençlik atışması metniyle, Turgut'un arayıp bulduğu ilk metin, Selim'le Günzeli'nin aşkının coşkusu gene başka bir metinle verilir. Turgut'un düşünce ve duygularının çoğu okuduğu metinlerin taklidinden oluşur. Dipnot: Gürbilek bu taklit dil olgusuna işaret etmiştir. Bakınız Yer Değiştiren Gölge, sayfa 38-39. Selim Işık, Süleyman Kargı dostluğu da şarkılar ve şarkılara düşülen notlarla metinselleşir. Metinselleşemeyen ilişkilerse yok ilişkilerdir. Örneğin Turgut ve Nermin ilişkisinin bir yazılı metni olmaması onların ilişkisizliğini gösterir. Dipnot: Sibel Irzık, Tutunamayanlarda Çok Seslilik ve Sınırları, Varlık 1057, 1995, 44-48'de Atay'ın çok sesliliğinde kadın kişiliklerin seslerinin yeterince duyulmadığını gözlemler. Oysa kitabın en düzeysiz, en sahtekar karakteri, metin bile bir metin çıkarmayı başarabilmiştir. Yazarlar, okurlar, parça parça metinler, bir elden diğerine geçerken sürekli okunur ve yorumlanır. Tutunamayanlarda metin ilişkileri de metinlerle ilişkiler de okur-yazar ilişkisinin kutsanmasıdır. Son olarak birbirini kapanmadan çerçeveleyen tüm bu metinlerin kitap dışı yoğun metin ilişkileri vardır. Tutunamayanların gönderme yaptığı edebiyat, tarih ve felsefe metinlerinin listesi Tatyana Seypel'in kitabında tam bir sayfa tutar. Dipnot: Seypel, Oğuz Atay'ın Dünyası, sayfa 89. Tutunamayanlar bir yere tutunacaksa bunun başka metinler olduğu açıktır. Turgut ve Selim, Don Quixote'dan farklı olarak okuyarak değil okumak için delirirler. Tutunamayanlarda en büyük savaşlar okumak için verilen savaşlardır. En çetin çatışmalar okunan kitaplar tartışılırken çıkar. Türk kültüründe okumanın çelişkili bir yeri vardır. Bir taraftan babanın kanunu oku der. Ama bu okumak fırsatçı bir okumaktır. Oku da adam ol, oku da maddi açıdan kendini kurtar anlamına gelir. Bir yandan okumak böylesine fırsatçılıkla yüklü bir amaçken, diğer yandan ne okunacağını belirleyen sansürcü ve dayatıcı okuma programlarına itilir gençler. Tutunamayanlarda okuma kompleksiyle yüklü bir bilincin açılımlarını görürüz. Okumak öylesine karmaşıklaşmış, öylesine suçluluk dolu bir faaliyet haline gelmiştir ki, gerek okuma gerek yazma eylemine alayla yaklaşmaktan başka çare kalmamış gibidir. Sanki Turgut Özben rahat rahat okumak için trene biner. En metinsel kişileştirme ise kuşkusuz Olrik'tir. Adı bile Batı edebiyatından gelmedir. Uzaktan uzağa Yorick ile Olrik'i çağrıştırır. Dipnot: Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış, cilt 2, sayfa 216'da Olrik'in Shakespeare ve Dickens karakterlerine olan ilişkisini belirtir. Bir kez Olrik, Turgut Özbe'nin sürekli devinen iç metni, iç monoloğu, iç sesidir. Takındığı Efendimiz ağzıyla bütün Uşak Efendi metinlerine, çiftillik metinlerine ve Diderot'dan Calvino'ya tüm okur-yazar diyaloğu metinselleştirilmelerine açılır. Olrik aynı zamanda okurun Turgut'u okurken seyreden gözüdür. Eksik metinlerin peşinde Turgut'un gölgesi olarak gezinen Olrik, Atay'ın kurguladığı okur olarak birkaç metonimik işlev yüklenir. O, tutunamayanların sürekli genişleyen metinler arası ilişkilerinin sınırlarında duran, dolayısıyla tutunamayanların anlatı çerçevelerini kırılmaya zorlayan okurdur. Turgut'un ikizi ya da öteki beni olarak anlatının hem öznesi hem de tutunamayanların yarım kalmış tüm metinlerinin alımlayıcısı olarak nesnesidir. Atay, Türk romanında ilk kez çeşitli anlatı taktikleriyle ve bu taktiklere refakat eden delilik temasının özgürleştirici ivmesiyle okurunu nesnelleştirmekten kaçabilmiş bir yazardır. Metnin ve aklın kırılan çerçevelerinde okur bağımsızlaşıp özgürleşir. Olrik bir yazar okur olarak metnin ertelenmiş yorumlarında var olacak okurdur. Üçüncü bölüm: Anlatı ve Zaman. Saatin Tiktakları, Romanın Taktikleri. Okuyucu, birlikte biraz daha yol almadan önce sana şunu bildirmeliyim. Bu öykü boyunca uygun bulduğum her fırsatta konudan uzaklaşmak niyetindeyim. Bu fırsatları saptamak işinde ise zavallı herhangi bir eleştirmenden çok daha yetkili sayıyorum kendimi. Sırası gelmişken tüm eleştirmenlerin kendi işlerine güçlerine bakmalarını, kendileriyle hiç ilgisi olmayan işlere ya da kitaplara burunlarını sokmamalarını isteyeceğim. Çünkü onlarda yargılama yetkisi olduğunu kanıtlayan belgeleri görmedikçe boyun eğmeyeceğim yargılarına. Tom Jones 1-2. 1. Anlıklaştırmalar. Zaman, yaşamın öznel süreçlerini, sözüm ona, nesnel ölçütlerle belirlemek amacıyla üzerinde anlaştığımız bir kurguysa, eğer, anlatı ve zaman birbirinden ayrı düşünülemez. Dilin kendisi bile zamana yayılan bir sistem olduğuna göre, anlatılan her şey bir süreç gerektirecektir. Zaman zaten bir kurgudur, anlatı da öyle. Baştan başlarken, sondan başlayıp başa dönerken, ortadan başlayıp başa dönüşlerle sona yaklaşırken, sonu açık bırakırken, ileri geri atlayan iç monolog ya da bilinç akışıyla ilerlerken, istenç dışı anımsanan büyülü anlar belleğin saatinde biçimlenirken, yitik zamanda gömülü öykülerin peşinden koşarken, büyülü bir dağda zamanı durdurmaya çalışır ya da Londra'nın göbeğindeki saat kulesinin çanlarına meydan okurken, mitik zamanın canlanışlarında insanlığın korkulu düş ve arzuları baş kaldırırken, bilinç dışı sahneyi ele geçirip kişiyi suçtan cezaya, acıdan intikama, öfkeden teslimiyete savururken anlatı zamandır. Marcel Proust'un A la recherche du temps perdu, yitik zamanı arar araştırırken adlı romanı, hem bir eski zaman ya da yaşam arayışı hem de anlatıyla zamanın özdeşlik araştırmasıdır. Dipnot: Proust'un romanının başlığındaki recherche sözcüğü hem arayış hem araştırma anlamına gelir. A la recherche du temps perdu, yayını hazırlayan Pierre Clarac ve André Ferre, Paris 1954. Lessing, Lacun'da resim ve heykeli mekan sanatları, anlatı ve müziği zaman sanatları olarak sınıflandırırken, sorunlu bir ayrıştırma yapıyordu. Dipnot: Gotthold Ephraim Lessing, Lacun, Nathan the Wise, Minna von Barhelm içinde yayına hazırlayan William A. Steele, çeviren William A. Steele ve Anthony Dent, Londra 1930-1967, sayfa 3'ten 110'a. Diderot'a, ansiklopediye yazdığı kompozisyon başlıklı makalesinde, edebiyatı bir zaman sanatı olarak nitelendirirken, kurguyla zamanın özdeşliğinin farkına varan ilk yazarlardan olduğunu kanıtlar ve Jacques Le Fataliste bu özdeşlikle bilinçli olarak oynar. L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 175 Paris 1959. Zaman ve mekana dayandırdığı bu ayrıştırmayı, sanatın kullanmak zorunda olduğu ham maddenin doğasıyla açıklıyordu. Anlatının ham maddesi olan dil, zamana yayılan bir ifade biçimidir. Heykel ve resim gibi bir anlık bakışla kavranamaz. Bir cümlenin ne dediğini anlamak için o cümlenin sonuna gelmek zorundayız. Bu da bazı estetik normlara uymayı zorunlu kılar. Örneğin bir ressam ya da heykeltıraş, Lacun'un çektiği acıyı attığı çığlıkta odaklanarak anlatmayı seçmemelidir. Çünkü resim ve heykelde çığlık açık bir ağzı, dolayısıyla da boşluğu temsil etmeyi gerektirir ve güzel görünmez. Bu nedenle heykeltıraş, Lacun'un acısını, onun kasılmış kaslarını göstererek iletir. Oysa anlatıda çığlık sözcüklerle betimlenebilir. Nitekim Vergilius Lacun'un acısını, onun çığlığını sözcüklere dökerek duyurur. Dipnot, Lessing, Lacun, sayfa 31. Ressam acıyı bir anda temsil etmenin yolunu bulmalıdır. Şair aynı acıyı zamana yayarak anlatabilir. Gel gelelim anlatı sanatları, resim ve heykelin bu anlıklaştırma olanağını her zaman kıskanmışlardır. Çünkü resim ve heykelin bu avantajı, onlara kendi ham maddeleri olan dilin zamana tutsaklığını hatırlatmıştır. Plastik sanatlar anı yakalayabildikleri için senkronik, edebi sanatlarsa süreçleri anlattıkları için diakronik olmaya gerçekten mecbur mudurlar? James Joyce, Ulysses'in Proteus bölümünde bu zorunluluktan kurtulmaya çalışır. Bu bölümde Joyce, Stephen Dedalus'un görüngünün kaçınılmaz devinimi ifadesiyle dilde hem ard arda gelenin naçeynan der, hem de yan yana duranın nebeneyndan der temsil edilebileceğini göstermeye çalışır. Dipnot: James Joyce, Ulysses, 1922, Harmonsworth ve Londra, 1968-1976, sayfa 42. Stephen'ın kullandığı ifade, ineluctable modality of the visible'dır. Joyce'un aynı paragrafta çarpıştırdığı Nachenander ve Nebenainander, Lessing'in Lacun'una atıftır. İlerideki sayfalarda Joyce'un uygulamasından örnek vereceğim. Ulysses'in Türkçesi için bakınız, çeviren Nevzat Erkmen, İstanbul 1996-1999, sayfa 67. Okuruyla kurduğu diyalog konusunda en hassas, kurnaz, iddialı ve meraklı olan anlatıcılar, roman yazarları, okurla aralarına girebilecek mesafenin zaman olduğunun farkındaydılar ve bu mesafeyi aşmak için paradoksal bir yöntem buldular. Anlatıyı ölümsüzleştirmek uğruna anlıklaştırma yöntemi. Okuru doğrudan anlatıya katan bu yöntemde okurla yazar özdeşleşir ve okur bir an için özgür hayal oyunlarına yönelebilir. S bölü Z adlı çözümlemesinde okurluk metin ve yazarlık metin ayrımını yaparken Roland Barthes da yazarlık metin diye sınıflandırdığı, okuru yorumun da ötesine geçip yazmaya kışkırtan metinlerde anlıklaştırmanın oynadığı rolü vurgular. Barthes burada sonsuza dek yoruma açık, son sözü söylemekten kaçınan, dili dünya görüşüne tutsak etmeyen anlatıları kastetmektedir. Yazarlık metin bitmeyen andır. Bu anın üstüne onu geçmişe ait kılacak hiçbir dil uygulanamaz. Yazarlık metin yazmakta olan bizlerizdir. Çeşitli bakış açılarını, yeni ilişki ağlarının ve sayısız dillerin ideolojiler, dehalar, eleştiri gibi tekilci sistemlerle ihlal edilmemiş, müdahaleye uğramamış, güdükleştirilmemiş, kalıplaştırılmamış sonsuz oyunlara açık dünyasındaki bizler. Yazarlık metin, romansız romansılık, şiirsiz şiirsellik, tezsiz deneme, üslupsuz yazı, üretisiz üretim, yapısız yapılaşmadır. Dipnot: Roland Barthes, S bölü Z, Paris 1970, sayfa 5, ABC. Friedrich von Schiller, Briefe über die Ästhetische Erziehung des Menschen, 1793-94. İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar, 1793-94. Başlığı altında toplanan mektuplarında, bütün anlatı zamanlarının aslında sanatçının oyun güdüsüyle Spieltrieb gerçekleştirdiği bir şimdiki zamanlaştırma, Vergegenwärtigung olduğunu Barthes'tan çok önce öne sürmüştü. Schiller, Samtliche Werke yayını hazırlayan Joseph Eiselein, Donaueschingen, 1825-29, cilt 12, sayfa 58. Anlıklaştırma, anlatının öylesine temel bir öğesidir ki, romanın başlangıcından beri romancıların cazibesine karşı koyamadıkları bir taktik olmuştur. Dramatik anlıklaştırmalarda da, romanın hemen her bakımdan öncülüğünü yapmış olan Cervantes, daha önce sözünü ettiğim kesintiyle başı çeker. Don Quixote dediğimiz gibi kılıcı havada ortadan ikiye bölmeye kararlı bir şekilde bekleyen Vizcayalı'nın üzerine geliyordu. Vizcayalı da aynı şekilde kılıcı havada minderi siper etmiş bekliyordu. Ama işin acıklı yanı şu ki tam bu noktada ve bu yerde bu hikayenin yazarı Don Quixote'nin bu kahramanlıkları ile ilgili aktardıkları dışında bir kayıt bulamadığından ötürü özür dileyerek bu çarpışmayı askıda bırakıyor. Gerçek şu ki,